İkinci kaset, ikinci yüz. Yanılmıyorsam bu İzmir'deki Mişmiş Pastanesi'ydi. Havada uçarken içindeki koltuklar ve sandalyeler birbirine çarparak devriliyordu. Garsonlar panik içinde pencerelerin kenarlarına tutunmuşlardı. Gümüş rengi yuvarlak tepsiler yerlerde yuvarlanıyordu. Cam mekanlı pasta dolabının içindeki cins cins pastalar, profiteroller, eklerler, adisababalar, milföyler, taze peynirler ve sade poğaçalar, ay çörekleri ve peynirli pideler birbirine karışmıştı. Pastane güm diye sol yanımdaki alçak tepenin üstüne kondu. Ben daha ne olduğunu anlayamadan bu kez de sol yanımdaki tepeden sağ yanıma doğru bir ev odası fırlatılmıştı. Odadaki karyola bir yana kaymıştı. Perde kornişleri yere düşmüştü. Duvardaki bir harita ve birkaç resim sallanıp duruyorlardı. Perdeler rüzgarda uçuşuyor, camlar şangırdıyordu. Köşedeki bir kitaplıktan bazı kitaplar havaya fırlamışlardı. Bunlardan bir tanesi ayağımın önüne düştü. Eğilip aldım, baktım. Stefan Zweig. Bir kadının 24 saatiydi bu. Şaşırmıştım. Ayağa kalkmış, neler olduğunu anlamaya çalışıyordum. Yanı başında bir çıtırtı duydum. Dönüp baktım, bir çingene belirmişti. Besbelli bir sabah insanıydı bu. Aşağı mahallelerden gelmiş olmalıydı. O da dikkatli olanları izliyordu. Kardeşim, nedir bu? Ne oluyor böyle? Havada odalar, pastaneler uçuyor. Yoksa ben mi yanlış görüyorum diye sordum. Çingene başını salladı. Doğru görüyorsun abla dedi. Gerçekten havada pastaneler, odalar uçuşuyor. Şu iki ayrı tepenin üstünde iki aşıklar kavga edip ayrılmışlar. Yani ilişkiyi bitirmişler senin anlayacağın. Şimdi anılarını paylaşıyorlar. Anladığım kadarıyla kim ne istemezse ötekini fırlatıp atıyor. Bana bakarak ekledi. Ayrılığın en zor yanı bu değil mi? Birlikte yaşananlar, biriken anılar, sevilen, sevdirilen kentler. Çingene'nin duyarlılığına hayran olmuştum. Evet der gibi başımı salladım. Sol yandan üç tane sarı telefon kulübesi fırlatılmıştı. Havada daireler çizerek uçup tepenin üstüne indiler. Kumbaranın birinden vadiye şakır şakır jetonlar döküldü. Bak, bak geline bak dedi yanı başımdan çingene. Şimdi upuzun, gölgeli, ağaçlıklı bir sokak üstünden yürüyen insanları, iki yanındaki dükkanları ve o an oradan geçmekte olan arabalarla birlikte önümüzden uçarak geçti. Dükkan sahipleri kapılarının önüne fırlamışlardı. Bir trafik polisi dengesini yitirmiş, topaç gibi yolun orta yerinde yuvarlanıp duruyordu. Arabalar acı fren sesleri çıkartarak durmaya çalışıyorlardı. Bir iki kişi yolun kenarındaki at kestanesi ağaçlarına tutunmuşlardı. Sokak soldaki tepenin üstüne kayarak yerleşti. Çingene, eskiden yürüdükleri sokak olmalı bu diye mırıldandı. Otele bak diye bağırdım. Ben biliyorum bu oteli. İzmir'de Konak Meydanı'ndadır. Saatin tam karşısında. Ankara Palas Oteli dev bir kibrit kutusu gibi önümüzden uçup gürültüyle tepeye oturdu. Resepsiyondakiler dışarıya fırlamışlardı. Anahtarlar dağılmıştı. Otelde kalmakta olan bir iki turist ve köylü pencereleri açmış bağırışıyorlardı. Yanı başımdan çingeni, kaldıkları otel olmalı bu dedi. Ona dikkatle bakıyorum. Paganini gibi kavruk bir adam. İyi bir gözlemciydi, anlamıştım. Bak bu müthiş işte dedim. Önümüzden Eymir Gölü bir tabak gibi dümdüz ve berrak. O en sevdiğim duru mavi renginde çevresindeki tüm yolları, sazlıkları, gökyüzündeki küme küme beyaz bulutları, mangal başında piknik yapan insanlarıyla uçarak geçip öteki yana kondu. Pirzola kokusunu duydun mu diye sordu bana çingeni. Duymaz olur muyum dedim, kekikli. Bak havada bir termos uçuyor. Gölü sabah erkenden gezerlermiş demek. Bir sigara yakmıştım. Bir tane de ona uzattım. Teşekkür edip aldım. Sigaralarımızı tüttürmeye başladık. Kalabalık bir cadde geliyor dedi çingene. Baktım bir gece zamanı Bodrum'daki Cumhuriyet Caddesi'ydi bu. Veli'nin barının oradaki kokoreççiden başlayıp tam azmak başına değin uzanıyordu. Cadde, daha doğrusu kıvrımlı daracık yollar önümüzden içi insan dolu dev bir şeridin kayıp geçişi gibi geçiyordu. Akıl almaz bir kalabalık vardı daracık sokaklarda. İnsanlar lokantalarda yemek yiyorlar, meyhanelerde içiyorlar, diskolarda dans ediyorlardı. Azmak başındaki salaş kahvede kasketli erkekler iki kanadı açılmış televizyonun önüne kümelenmişler, bir türkücüyü izliyorlardı. Gecenin geç bir zamanı olmalıydı. Barlar dolup taşıyordu. Hava sıcaktı anlaşılan. Herkes sokaktaydı. Omuz omuza yürüyorlardı. Kalabalık çok yoğun olduğundan sokağın içindekiler uçtuklarının pek farkında değildiler. Kortan restorandan bir iki kişi dışarıya çıkıp gökyüzüne baktılar yalnızca. Bir de tepsideki lokmalar sokağa döküldü. Köşedeki kitap sergisinin olduğu binada Zülfü'nün bandı çalıyordu. Biz bu görüntüye bakarken öteki yandan Bozrum Kalesi fırlatılmıştı. Havada bir yay çizerek tepeye saplandı. Tüm ışıkları söndü. "Al sana, kontak attı," dedi Çingene yanı başımda. Bir deniz parçası yüzümü yalayıp geçti. "Turgut Reis'teki plaj," dedi Çingene. "Bakıyorum, sen iyi biliyorsun Bodrum'u," dedim. "Bilirim, orada mısır satmıştım," dedi sigarasından bir nefes çekerek. Havada yüzlerce mektup uçuşmaya başlamıştı. Ardından bir takım kasetler, plaklar, tiyatro broşürleri, fotoğraflar ve kurumuş çiçek demetleri, havai fişekler gibi havaya atıldı. Şimdi de Bodrum'da meydandaki Raşit'in kahvesi fırlatılmıştı gökyüzüne doğru. Döne döne önümüzden geçerken elinde bir tepsi dolusu ada çayı taşıyan Raşit'in şaşkın bakışlarıyla karşılaştım. Çok yakınımızdan geçiyordu kahve. Bir masa yüzümü sıyırıp geçti. Raşit'e göz kırptım. Ne olduğunu anlayamamış dehşet içindeydi. Camın içindeki limonata dökülmüştü. Dondurma külahları masaların üstüne dağılmıştı. Bir cam tabla döne döne hızla bir göktaşı gibi bana doğru geliyordu. Kaçmaya uğraştım ya kaçamadım. Alnımın orta yerinde korkunç bir acı duydum. Sanki başımda dünya patladı. Her yan kapkaranlık oldu. Gözlerimi açtığımda Çankaya sırtlarında vadinin ortasında yerde yatıyordum. Bir süre gökyüzünde ve tek tük beyaz buluta baktım. Çingene gitmişti. Elimi alnıma götürdüm. Yumurta büyüklüğünde bir şiş vardı orada. Dokununca zonkluyordu. Aşıkların anı paylaşması bitmiş olmalıydı. Çevre sessizdi. Her şey bir pazar sabahı olması gerektiği gibiydi. Oldum olası sevmem pazar günlerini. Hep büyük yalnızlık duyarım. Bir an Çingene'yi özledim. Ne güzel yanımda çıtır çıtır konuşuyordu. Doğrulduğum yattığım yerden her yanım tutulmuş, üstümü başımı elimle temizledim. Yürüye yürüye yüksek blok apartmanların arasındaki yola saptım. Bizim mahalleye vardığımda karşıki evin camında Ferhunde'yi gördüm. Seslendi bana. "Gel bir sabah kahvesi içelim," dedi. "Pazar günü Hüseyin Bey'i rahatsız etmek istemem Ferhunde," dedim. "Gel gel," dedi. "Hüseyin içeride uyuyor. Koşmaktan yorulmuş, duymaz bizi, gel." Apartmana girip 7 numaraya çıktım. Ferhunde güzel bir sabahlık giymişti. Ayağında tüylü terlikleri vardı. "Hüseyin aldı," dedi baktığımı görünce. Kahvelerimizi içtik, fincanımı kapattım. Soğuyunca Ferhunde fincana bir göz attı. "İşte seninki," dedi. "Sen hop diye fincanın içinden çıkıverdin. Gene telverengindesin. Koyu kahverengisin ama ne zararı var. Geldin ya." Baktın bana. "Anına ne oldu?" diye merakla sordun. "Raşit'in kahvesinden uçan bir tabla çarptı," dedim. "Hiçbir şey anlamadın. Şaşkın şaşkın bakıyorsun bana. Ben de anlayasın diye söylemiyorum ki. İşte öyle." "Hadi biz gidelim," dedim. İkimiz el ele kalktık. İndik merdivenlerden, çıktık sokağa. Heyecanla "karşıya bak," diye bağırdım. "Vay canına, Miami Beach burası. Kaliforniya. Şu akıl almaz güzelliğe bak. Hep sana anlatırdım ya." Miami Beach'i sonsuz beyaz kumsalı Pasifik'in dalgalarını yırtarak geçtik. Kurtuluş Parkı'nın oradaki itfaiye meydanına çıkmıştık. "Afişmiş," dedin. "Biliyordum afiş olduğunu. Boş ver," dedim. "Hepsi afiş. Böyle iyi şeyler gerçek olmuyor." "Elim senin elinde. Telvi adamım benim. Avucunun sıcaklığını duyuyorum. Bu bana yetiyor." "Bir yağmur yağsa akıp gidersin. İşte bu düşünceye dayanamıyorum. Şu an ne bekliyorum ki gelecek günlerden, bilmiyorum. Garibin tekiyim." Pazar sabahı sanki bana biraz gülümsüyor. İşte böylece yollarda yürüyüp duruyorum. Senin artık gelmeyeceğini bana bir deniz kıyısı söyleyecek, biliyorum. Bir gece yattığım yerden o çok sevdiğim Fethiye, ölü denize çıkarken soluğumuzu kesen o cam göbeği dalgalar kulağıma gelip bana fısıldayacaklar. Bir süre konuşacağım dalgalarla, o bembeyaz kumsalla, tek tük güneş şemsiyesiyle. Onlar bana yavaş yavaş her şeyi anlatmaya çalışacaklar. Denizin beyaz köpüklü dalgalarıyla uzun uzun konuşacağım, mahzun olacağım. Arkamı dönüp uyuyor taklidi yapacağım. Dalgalar, kumsal, kızgın güneş, kaldığımız motel, çamaşırlarımızı astığımız ip ve şemsiyeler bir süre daha yanımda kalacaklar. Deniz bana, "Her şey geçer, her şey biter. Sen bunu biliyorsun ama niçin bu kadar üzülüyorsun?" diyecek. Sesimi çıkartmayacağım. Gözlerimi sımsıkı yumacağım. "Safsın, tertemizsin, çocuk gibisin. Yaşamamışlığım var ama bunları onlara anlatmayacağım." O kumsalları, seninle yemek yediğimiz salaş restoranı, Kıdırak'ta yıllar önce bir köylü tarafından av tüfeğiyle öldürülen Avusturya Büyükelçisi'nin karısını ve kızını, idam edilen köylüyü, minibüsle Fethiye'ye inişimizi, Mudo'da cam göbeği renkli pantolonlar deneyişimizi, Orfeo adlı geminin limana yanaşmasını, saçlarımı yaptırdığım berberi ve otobüs terminalini hep düşüneceğim. Uykunun yumuşacık eli usulca yüzümde, gözlerimde dolaşacak. Garip bir biçimde mutluyum şu an. Çünkü düşler evine doğru koşuyorum. 17 Aralık 1988 Ankara. Hücre mühendisi. Gece zamanı. Yalnız başımayım. Kendi kendime rüya sokağına gittim. Oralarda yürüyorum. İncin yok sokaklarda. Uzaklardan bir bahçeden bir köpek havlayıp duruyor. İçim ürperiyor. Sen gittiğinden bu yana hep yalnızım aslında. Sen yoksun yanımda. Hiç kimse yok. Bazen şöyle çevreme bir göz atayım, birilerine bakayım diyorum. Acı doluyor içim. Alıştığım, sevdiğim, seninle dolu görüntüleri, anıları unutmamışım henüz. Pek bir şey anlamadan çektiğim garip bir acının içinde günleri geçirmeye uğraşıyorum. Bir öfke, bir kızgınlık gelse içime, bir kızmaya başlasam sana, biraz nefret edebilsem... Ama hiç kızmıyorum. İçim sevgi dolu. Sen sanki ölmüşsün gibi. Ne tuhaf değil mi? Sanki ölmüşsün gibi. Böylesine bir yitip gidişi başka türlü yorumlayamıyorum. Kafamın içi bunca karma karışık düşüncelerle dolu. Rüya sokağına yürüyorum. Yeniden mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Bu acıyla geceleri geçirmek zor. Karşıdan bana doğru bir adamın geldiğini gördüm. Adam yanıma gelince durdu. Sigara isteyecek sandım. Cebimdeki paketi yokladım. O sesini çıkartmadan dikkatle bakıyordu bana. Ben de onu süzüyorum. Değişik, iyi giyimli bir adam bu. Gecenin içinden çıkmış gibi değil. Birini mi arıyordunuz diye sordu. Dostça sormuştu bunu. Yanıtladım. Evet, yitirdiğim birini boşu boşuna arayıp duruyorum. Günlerce, haftalarca aradım onu. Ama nedense onun gittiğine bir türlü inanamıyorum. Korkunç bir acı çekiyorum. Aslında olayın iç yüzünü tam bilemiyorum. Karanlık, garip bir takım şeyler olmalı. O böyle çekip gidecek bir adam değildi. Ya da bana öyle geliyor. Gördüğünüz gibi umutsuz ve perişanım dedim. Adam beni dikkatle dinliyordu. Demek gitti. Evet. Nedenini biliyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum. Onu seviyorsunuz, acı çekiyorsunuz. Evet, hem de çok. Onu geri getirebilir miyiz? Bilmiyorum dedim umutsuzca. Bir süredir hiçbir şey bilmiyorum. Beni düşünüp gelebilirdi. Bilir acı çektiğimi, gelmedi. Aramadı. Garip değil mi? Garip dedi adam. Oldukça garip. Biraz düşündü. Belki size yardım edebilirim dedi. Nasıl diye sordum. Nasıl? Adam ceketinin cebinden bir kart çıkartıp bana uzattı. Kartı aldım, sokak lambasının ölü ışığında okudum. Nizami Öney. Hücre mühendisi, neomikrobiyoloji uzmanı. Şaşırmıştım. Hücre mühendisi misiniz? Evet diye yanıtladı adam. Hani şu Sibirya'da gizli çalışmalar, araştırmalar yapan, deneylerde bulunan, bir mamut fosilini yaşayan birkaç karaciğer hücresinden yeni baştan yaratmayı başaran hücre mühendislerinden misiniz? Evet dedi adam. Yani neomikrobiyoloji uzmanıyım. Duyduklarıma inanamıyordum. Bakışlarımdan anladı. Ona ait bir şey var mı yanınızda? Bir tel saç, bir tırnak parçası, bir tek kirpik bile olabilir. Düşünüyorum, ceplerimi yokluyorum. Yanımda öyle bir şey var mı diye. Yok. Evde saç fırçamda saç telleri olacaktı dedim. Sabunun üstünde de bir tel saçı kalmış. Gördüm. Gelin size verebilirim onları. Bir taksiye atlayıp adamla birlikte eve geldik. Onu salona buyur ettim. Gittim banyodan saç fırçasını buldum. Kara bir saç telini özenle seçtim, verdim ona. Bir iki saat yalnız başına çalışabileceğim bir oda var mı diye sordu o. Buyurun, içeride benim odamda çalışabilirsiniz dedim. Adam odama girip kapıyı kapattı. Salonun tüm ışıklarını yaktım, televizyonu açtım, sesini kıstım, görüntülere bakıyorum. Bir yandan da sepetteki dergileri karıştırıyorum. Gözüm duvardaki saatte. Neomikrobiyoloji uzmanı yarım saat sonra odanın kapısını araladı. Özür dilerim, bir iki tel daha gerekiyor dedi. Tamam dedim. Banyoya gittim. Fırçadan 3 tel daha bulup getirdim, verdim ona. Yeniden kapıyı kapattı. Ben televizyonun yanına döndüm. Osman ne yapıyor içeride acaba? Meraktan çatlayacağım. Oh be! Neler çekiyorum. Oysa 3,5 yıl önce sen peşimdeyken ilkin farkına bile varmamıştım seni. Neyse. Acaba adam içeride ne yapıyor? Birden kapalı odadan hafif, çok hafif bir çığlık duydum. İnsan sesiydi bu. Tüylerim diken diken oldu. Sonra her şey yine sessizleşti. Duvardaki saatin düzenli tiktak sesi sanki beynimin içinde yankılanıyordu. Yerimde duramaz olmuştum. Bir süre sonra neomikrobiyoloji uzmanı kapıyı araladı. Ona giydirecek bir şeyler istiyorum. Evde pantolonu, gömleği var mı diye sordum. Ah dedim. Hepsini giderken almış götürmüş. Ama şurada pijamaları olacaktı. Buldum onları, verdim uzmana. O gene kapıyı kapattı. İçeriden alçak sesle bir takım konuşmalar duyuyordum. Pek bir şey anlaşılmıyordu. Bir ara tamam mı, dediklerimi anladın mı diye sordu uzman. Anladım, tamam dedi ses. Kapı aralandı. Uzmanın başı göründü. İşte tamam dedi bana bakarak. Sizinki içeride oturuyor ama ilkin sizinle konuşmam gerekiyor. Bazı şeyleri anlatacağım. Geldi salona, karşımdaki koltuğa oturdu, televizyonu kapattım. İçeride sizinki dedi. Aynı onu son gördüğünüz gibi. Huyu, suyu, fiziği, konuşması, saçı, başı, kaşı, gözü, her şeyi aynı. Peki dedim. Ruhu, belliği, onlar da aynı mı? Yani birlikte yaşadıklarımızı anımsıyor mu? Bizi birlikte tutan, beraber yaşadıklarımız, anılarımız ve gelecekle ilgili düşünceler, bunlar aynı mı diye sordum.
Hayır, hayır dedi uzman.
Nasıl aynı olabilir? Onun belliği bomboş, anısı yok, geçmişi yok. Şu kapıdan çıkar çıkmaz yaşama başlayacak. Onu bir saç telinden yeni baştan oluşturdum ama ruhu, kafasının içi, düşleri bambaşka ya da henüz yok. Peki dedim, tahsil durumu?
Tahsilsiz sayılır dedi adam.
Sizinki neydi? Uzman doktordu, hay Allah diye söylendim. Neyse, belki böylesi daha iyi. Aklıma geldi. Dünyayı biliyor mu peki? Yani yaşamla bağlantısı var mı? Uzman, yepyeni bir insan bu içerideki. Şu anda dünyayı, yaşamı öğrenmeye başladı bile. Dokunulmamış, tertemiz, her şeye açık, zekası çok gelişmiş. Siz onu usul usul eğiteceksiniz, tamam mı dedi. Başımı salladım. Uzman odanın kapısını açtı, mavi pijamaların içinde dışarıya sen çıktın. Müthiş bir şey bu. Gözlerime inanamıyorum. Sendin bu işte, sendin. İlgiyle bana bakıyordun, kibarca elimi sıktın. Beni tanımadığını anlamıştım ama gene de içime anlatamayacağım bir huzur, bir rahatlık gelmişti. Yitirmemiştim seni, işte karşımdaydın, etten, kemiktendin, eski halindeydin.
Bir iskemle çekip karşına oturdum.
Sizin öteki eşinizi tanıyordum dedim, yani ikizinizi. Çok sevdiğim birisiydi. Onunla yaşamın bir bölümünü geçirdim. O artık yok ama siz varsınız şimdi. Bana yardım edecek misiniz? Birden garip geldi bana böyle sizi bizi konuşmak, her neyse. Evet edeceğim dedi o. Elini tuttum, teşekkür ettim ona. İlkin ben bir koşu gidip Gümüşoğlu pasajından giyecek bir şeyler alayım size dedim. Biliyorum o pasajı. Seninle birlikte hep giderdik. Geç saatlere kadar açık oluyor.
Neomikrobiyoloji uzmanı Nizami Bey,
bana müsaade, ben artık gideyim dedi. Onu kapıya kadar geçirdim. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedim. Bir mucizeyi gerçekleştirdiniz. Henüz sersemlemiş durumdayım. Olaya alışmalıyım. Kartımda telefon numaram var. Gerekirse beni ararsınız diyerek asansöre binip gittim. O pijamayla oracıkta duruyordu. Evin duvarlarına, kitaplara, resimlere bakıyordu. Senin adın Ali dedim. Tekrarladı. Benim adım Ali. Peki Ali, sen şimdi otur şuraya. Şu resim albümlerine bir göz at. Ben hemen geliyorum. Koşarak çıktım evden, bir taksiye atladım. Kapanmamıştı Gümüşoğlu pasajı. Alt kata indim, iç çamaşırı, papuç, çorap, pantolon, bir eşofman altı, gömlek, kazak ve mont aldım. Sardırdım hepsini. Kocaman bir paket oldu. Kucakladım paketi, geldim eve. İçeri girdiğimde Ali albümlere bakıyordu, heyecanlıydı. Ne güzel yerlere gitmişsiniz, ne çok fotoğraf çekmişsiniz dedi. Evet dedim. Birlikte her yeri gezmiştik. Hatta bir keresinde 20 günlük bir tatil boyunca 16 yere gitmiştik. Ne güzeldi. Sen şimdi içeride odada şunları giy sırtına. Paketi alıp yatak odasına girdi. 10 dakika sonra giyinip çıkmıştı. Aç mısın diye sordum. Evet biraz dedi. Gel annem kebapçısına gidelim dedim. Evden çıkıp kebapçıya gittik. Saat geç olduğundan fazla kalabalık değildi. Caddenin kenarındaki bir masaya oturduk. Ben ikimize de birer İskender söyledim. Ali çevreyi dikkatle izliyordu.
Bazı geceler burada yemek yerdik dedim ona.
Burada en son oturduğumuzda bana yeni tayin olduğu ilçedeki hastaneyi, oradaki koşulları, muayenehanesini,
gelen hastaları anlatmıştı.
Ali, doktor muydu diye sordum. Evet doktordu dedim. Yıllarca zorluklarla savaşmıştı. Hiç yılmayan bir yüreği, ne güzel bir neşesi vardı. Coşku dolu bir insandı. Sonsuz sevgisinde gün ışığına alışır gibi alışmıştım. Sonra rahat etti. Çok para kazanmaya başladı. Ali bir an düşündü. Keşke ben de onun gibi konuşabilsem. Onun size anlattıklarını anlatsam da sıkılmasanız dedi.
Yok dedim, sıkılmıyorum.
Çok değişik duygular içindeyim. İzmir'i özledim. Onunla birlikte İzmir'de o kadar çok anım var ki. Sökeliydi, İzmir'de okumuş. Bana hiç bilmediğim köşelerini göstermişti İzmir'i. Ya da ben onun gösterdiği köşeleri bambaşka gözlerle görmüştüm. Yemeğimizi yiyip hesabı ödedikten sonra yoldan bir araba çevirdik. Atladık içine, garajlara indik. Öyle içimden geldiği gibi hareket ediyorum. Sanki yitirmiş olduğum özgürlük duygusunu yeniden bulmuş gibiyim. Bu yeni Alicik yanımda yürüdükçe, gece karanlığında kente, terminali, her şeye ilgiyle baktıkça bir tuhaf oluyorum. 12.30 İzmir otobüsüne 2 bilet alıp yerlerimize geçtik. Ali pencere kenarına oturdu, dışarıyı izliyor. Birden içim daraldı, göğsümde bir şey oynadı. Süt yeni patlayacak gibi oldu, elimi göğsüme bastırdım. Oradaydın, elimin altındaydın, süt yenimin içinde, sen gelmiştin, gerçek olan sen. Ali'ye fark ettirmeden ceketimin iki düğmesini açtım. Kara gözlerin aralıktan öfke ve kıskançlıkla bakıyordu bana. Bu kim diye hırsla fısıldadın. Saatime baktım. Otobüsün kalkmasına daha 7 dakika vardı. Ali, ben şimdi geliyorum, gazoz alacağım dedim. İndim otobüsten, karşıdaki umumi helaya girdim. Avucumun içine zıpladın, sinirlenmiştin. Neredeyse bar bar bağırıyordun. Kim o? O yanındaki kim? Nereden çıktı o adam? Sonra anlatırım, şimdi İzmir'e gidiyoruz dedim. Of, bıktım şu İzmir'den dedin yarı şaka. Seni süt yerimin içine sokup otobüsteki yerime döndüm. Gece ikiniz de uyutmadınız beni. Ali, geçtiğimiz yollarla ilgili sorular soruyor. Sen ceketin arasından kızıp homurdanıyordun. Ne yapacağımı bilemez bir halde İzmir'e indim. Doğru Ankara Palas Oteli'ne gittik. Resepsiyondaki çocuk beni tanımıştı. Yan yana 2 oda istiyoruz dedim. Birinci katta birbirine bitişik 2 oda verdi çocuk bize. Birinci odaya Ali'yi yerleştirdim. Sen burada biraz yat dinlen. Gece hiç uyumadın. Ben de 1 saat uyuyacağım. Duş yaparım sonra İzmir'i gezeriz birlikte dedim. Kendi odama geçtim. Perdeleri çektim. Sen stüdyonun içinden fırlamış aynanın önünde masada bir aşağı bir yukarı volta atıyordun. Onu meydana çıkarmaya neden gereksinim duydun? Hiçbir şey bilmiyor. Ben değilim ki o. Kendini boşuna aldatıyorsun diye bağırıyordun. Ne yapayım çaresizdim dedin. Hiçbir çarem yoktu, acı çekiyordum. Usul usul soyunuyordum. Aynadan izliyordun beni. Seni aynanın önünden alıp omzuma koydum. Yatağın üstüne uzandım. Çıplak gövdemin üstünde yavaş yavaş yürüdün. Besbelli bir şeyler düşünüyordun. Sonra yastığın yanına geldin. Gözlerimdeki yaşları usulca ufak ellerinle sildin. Üstüme çarşafı çektim, dalıp gitmişim. Karmakarışık düşler gördüm. Kuşadası'nın üstündeki bembeyaz bir bulut denizinin içinde bata çıka yürüyorduk. Senin elinde bir şişe şampanya vardı. Yeni yıl partisini bulutun üstünde kutlayacağımızı anlamıştım. Diz kapaklarıma değin hafif buharlı pamuk gibi bulutun içine gömülmüştüm. Aşağıya düşeceğim diye azıcık korkuyordum. Uzakta kurulmuş uzun bir sofra gördüm. Açık büfeydi. Çevresinde Ufuk Tepeli Hoca, Medyum Hanım, Ayten, Ferhunde, Aydınlı Hüseyin, o evdeki 2 yaşlı kadın Arif ve Necip toplanmışlardı. Yaşlı bir melek romatizmalı kanatlarını çırparak yeni yıl pastasını getirip sofranın ortasına koydu. Sen bulutun bir köşesini hafifçe aralamıştın. Bak aşağıda Kuşadası Sağlık Merkezi. Anımsıyor musun, sana anlatmıştım olayı. Seni tanımazdan yıllar önce bir öykünü orada okumuştum dedin. Eğilip açtığın delikten bakıyordun. Deniz pırıl pırıldı. Böyle anlarda yaşam müthiş oluyor biliyor musun? Bak birlikte kaldığımız pansiyon işte şurada diye bağırdım. Yaşlı melek yanımıza gelmişti. Aşağıya sarkmak yasak dedi. Birden uyandım. Başımı çevirince bir de baktım yanımdaki yatağa boylu boyunca uzanmış yatıyordun. Büyümüştün. Normal her zamanki boyundaydın. Şaşırdım. Ne yapmalı şimdi? Giyinip çıktık odadan. Yan odada Ali de hazırlanmıştı. Seni görünce şaşırdı kaldı. Birbirinize bakıp duruyordunuz. İkinizin ortasında çıktım otelden. Sağımda sen varsın, solumda gene sen. İzmir'in o güzelim keşmekeşine, kemer altının içine daldık. Hiç yokken bir sonra 2 oldunuz. Mutlu olmalıyım dedim. Şimdi her biriniz çekip gitse bile öteki bırakmaz beni. İkimiz de kalıyoruz seninle dediniz birazdan. Bir süre İzmir sokaklarında üçümüz birlikte yürüdük. Sonunda bir telefon kulübesine girdim. Neo mikrobiyoloji uzmanı Nizami Oney'in telefon numarasını çevirdim. Abi, sana ihtiyacım var. İzmir'deyim. Şu an ikisi de yanımda. Gelince anlatırım. Kurbanın olayım. İlk otobüse atla gel. Ankara Palas Oteli'nde bekliyorum dedim. Tamam dedi o. Akşam geç vakit üçümüz otele döndüğümüzde hücre mühendisi Nizami Öney gelmiş, lobide beni bekliyordu. Yanımda iki Ali'yi birden görünce şaşırdım. Abi dedim, al şu benim saçımdan iki tel. Koparıp telleri verdim ona. Oda numaram 14. İlk katta. İşte anahtar. Ne yapacağını biliyorsun. Saç tellerini aldı. Başını sallayarak yukarı çıktı.
Biz lobide oturduk.
40 dakika sonra Nizami Bey aşağı indi. Yanında benim bir eşim vardı. Benim odadaki giysilerimi giymişti. Çok hoş, hafif bir makyaj yapmıştı. Parfümümden sürünmüştü. Saçlarını değişik taramıştı. Dikkatimi çekti. Yepyeni bir defter gibi tertemiz, bomboş, yaşama, mutluluğa, her şeyi algılamaya hazır bir insandı. Bir an sanki kıskandım onu. Ali'ye döndüm. Artık berabersiniz onunla dedim. Mutlu olun. İşte önünüzde koca kent İzmir. Yaşam süre geliyor dışarıda. Her şey sizin. İki kişisiniz. Yepyeni bir ilişki. Ne kırgınlık var ne dargınlık. Ne araya zaman girmiş ne de acı. Her şey ne kadar güzel. Alın şu paralar size gerekebilir. Fotoğraf makinesini de alın. Belki faytona binersiniz. Şu çanta sende kalsın dedim. Uysal çantayı aldı. Ne kadar güzel iki insandılar. Bunun farkında bile değildiler. Onlara çevrelerindeki binlerce tehlikeyi, mutluluklarını bozabilecek onca tuzağı anlatmak istedim bir an. Sonra vazgeçtim. Artık bazı şeylerin önlenmesinin imkansız olduğunu anlamıştım. Ali ile Nazlı el ele tutuştular. Birlikte eski otelin yıllanmış kapısından dışarıya çıkıp kentin gece kalabalığının içinde kayboldular. Onların ardından sevgiyle, karma karışık duygularla bakıyordum. Bizim yakalayıp da yitirdiğimizi yakalayabilecekler miydi acaba? Ne olur mutlu olsunlar dedim. Her şey onların, kullanmayı bilsinler. Ne çok mutlu olabilirler, aynı bizim gibi. Ah, yoksa biraz kıskanıyor muydum onları? Neo mikrobiyoloji uzmanı Nizami Öney de kendine bir oda tutmuştu otelde. Ben erken yatıp dinleneceğim dedi. Anahtarını alıp basamaklarda dinlene dinlene merdivenlerden yukarıya çıktı. Birinci katın loşluğunda kayboldu. Seninle yalnız kalmıştık. Birbirimize bakıyorduk. Bana gülümsüyordun. Kulağına eğildim. Sen yoksun. Yoksun sevgilim. Gittin biliyorum ama işte gene seninle beraber olmayı yeğledim dedim. Usulca başını salladın. Otelden dışarıya çıktım. Yalnız başımaydım. Postanenin oralara, heykelin olduğu meydana doğru aylak aylak yürüdüm. Önümden geçen bir dolmuşun içinde düşümdeki yaşlı meleği görür gibi oldum. Ardına dayanmış, kanatlarını toplamış evine gidiyordu besbelli. Ama yanılmış olabilirim. Gece lambalarının altında tek başına yürüyen bir gölgeyim ben. 23 Aralık 1988 Ankara.